Ayrım 39. Kanatsız Kuşlar, Louis de Bernier, sayfa 513. 81. Bölüm. Fritz ile Moritz kazayla tarihin gidişatını değiştiriyorlar. Kral Alexander bir film yıldızı kadar yakışıklı. Gözlerinde dürüst bir bakış var ve zarif. Askeri bıyığı ve askeri üniformalarıyla tıpkı bir vakitler kaybedilmiş bir savaşta öldürülerek nişanlılarını ve 17 yıldır bahçedeki kömürlükte duran motosikletlerini geride bırakmış olan o az hatırlanan büyük amcalar gibi dik dik şaka yaparcasına bakıyor eski fotoğraflardan insana. Tarih 17 Eylül 1920. Yunanistan savaş ertesi bitkinliğinden yararlanarak kadim zamanlarda Yunan olan Konstantinopolis'i ve Batı Anadolu kıyılarını geri almak umuduyla Osmanlı Türkleriyle savaşta. Kendi adına hırsları olan ve gemlenemeyecek kadar akılsız Lloyd George'dan sakıncalı tavsiyeler alan Başbakan Venizelos, Yunan ordusuna Smyrna'daki konuşlanmasını genişletmesine emredeli çok olmamış. Buna karşı duran doğaçlama Türk ordusunda bu büyük emperyal oyunların içindeki iki talihsiz İbrahim ile Kara Tavuk da var. Yunanlıların işgal ettikleri bölgeyi doğuya doğru genişletme çabaları, büyük savaş esnasında Enver Paşa'nın aynı şeyi Osmanlılar adına yaparken yol açtığı felaket kadar büyük bir felakete yol açacak. Ama genç kralın öldüğü o hafta bu kaçınılmaz ceza daha çok uzaklarda ve bütün o Yunan rüyaları henüz el değmemiş durumda. Aynı anlarda Türkler eski imparatorluğun küllerinden doğacak yepyeni bir ülke vizyonunu büyütmeye başlıyorlar. Kral Alexander ölmek üzere ve ardında 1,5 eş bırakacak. Birinci eşi aşkla sevdiği Yunanistan ve ikinci eşi de toplumun üst basamaklarından kendisi kadar güzel bir Yunanlı kadın olan Aspasia. Kral yılın başında ana babasının muhalefetine rağmen Aspasia ile mirası kalmamak kaydıyla şartlı bir evlilik yapmış durumda ve devlet bu evliliği ölümünden 2 yıl sonrasına kadar tanımayacak. O anda Aspasia tahta çıkıp çıkmayacağını cinsiyeti belirleyecek bir çocuğa 5 aylık hamile. Bu çocuğun kaderinde 1944 yılında Sırbistan kralı Peter'la evlenmek var ki bu bizim asil kanla doğmakta kaçınılmaz ve esas itibarıyla trajik bir şeyler olduğu doğrultusundaki kuşkularımızı doğruluyor. Kral Alexander Aspasia ile sevdiği için evlenmiş bulunuyor. Eğer ana babasının arzusu doğrultusunda hareket ederek yabancı bir prensesle evlenmiş olsaydı, eşinin hiç kuşkusuz müdahil olmayı arzulayacağı, dış politika konularının daha da karmaşık hale geleceğine işaret ediyor. Kral Alexander 27 yaşında, karizmatik, yüksek ruhlu bir insan ve Türkiye ile savaş henüz çığırından çıkmış değil. Yunanistan şimdilerde sürgünde ve az edilmiş olan babasından şiddetle hoşnutsuz olduğu ve hiç güvenmediği halde yeni kralı fazlasıyla onaylayan Büyük Britanya'nın sıcak desteğini alıyor. Kral sonbaharın ufkun uzak ucunu süpürmeye başladığı ve kuşların henüz ötmekte olduğu bir gün erken kalkıp spor salonunda spor yapıyor. En sevdiği köpeği sadık ve düşüncesiz Alman çobanı Fritz'e bir top atıyor. Kral yalnızca köpeğini sevmekle kalmıyor, ayrıca kendisinden önceki ve sonraki birçok delikanlı gibi iç patlamalı motoruyla da ameli bir aşk yaşıyor. Ve o gün Tatoy Sarayı'nın toprakları içinde tazıları eşliğinde motosikletini sürmeye niyetleniyor. Bütün sabahı boş ama saat 1'de Kifisya'da Aspasia ve arkadaşı Zalokastas'la yemek yiyecek. Köpekler ardında havlarken motorunu sürüyor ve hızın keyfini çıkarıyor. Fritz'in az önce kazayla bir ayna kırdığını düşünürken bir kötü talih kuruntusuyla ürperiyor. Daha da kötüsü bir gün önce Aspasia ile birlikte bir Britanya savaş gemisindeyken kaptanın tek kibritle üçünün de sigaralarını yaktığını hatırlıyor. Üçümüzden biri ölecek diye düşünüyor kral öngörülü bir acıyla Aspasia'ya. En iyisi geminin batması olurdu dediğini hatırlıyor. Kibritin ilk parlamasıyla avcı Charos, Charos kara giysiler giymiş, Charos kara at sırtında, biliyor ki oradasın. İkinci parlamada nişan alıp tetiği çekiyor ve üçüncüde ateş ediyor. Kral motosikletini ormanın içinde ve Dekelia şarabı için üretilen üzümlerin yetiştiği bağlarda sürüyor. Erkek kardeşi Prens Christopher onu Yunanistan'ın en mutsuz adamı olarak tanımlıyor. Çünkü yalnız ailesi sürgünde ve babası taht üstündeki iddiasından vazgeçmemiş olduğu için saltanatının meşruiyetinden bile emin değil. Kral mıdır, naip mi onu bile bilmiyor ama ağabeyi George'un taht üzerinde kendisinden daha sağlam bir hakkın sahibi olduğunu biliyor. Saltanatına çile çektiren Venizelos yanlısı ya da karşıtı hizipleri unutmak istiyor. Güçsüzlüğüne öfkeleniyor, yeni savaşla ilgili gelişmelerden endişe duyuyor. Bir kral için umut dünyadaki herkesten daha az tüylüdür. Köpekler havlıyor, motosiklet tıksırıyor, avansla oynuyor ve daha iyi kıvılcım almak için kolu geri çekiyor. Saray veterineri Herr Sturm'un evine yaklaşmakta ve Sturm'da son model arabalarla ilgili bir sürü haberle dolu bir yığın ilginç dergi olduğunu hatırlıyor. Fazlasıyla ayartılmış durumda, gidip yeni dergi olup olmadığına bakması şart. Ama aynı anda Fritz'i kaybetmeyi becerdiğini anlıyor. Motordan iniyor ve veterinerin villasına doğru ilerlerken köpeği çağırıyor. Fritz nerede? Hükümdar köpeğe sesleniyor ama köpek ortaya çıkmıyor. Çamlar kralın berrak sesiyle çınlıyor. Kral Alexander birdenbire havlama ve çığlıklar duyuyor. Koşmaya başlıyor ve köpeğini çıldırmış gibi veterinerin evi yakınlarında bir zincire bağlanmış olan bir berberi maymununu parçalamaya çalışırken buluyor. Bir anlatıcıya göre burada söz konusu edilen iki berberi maymunu, Prens Christopher tarafından bir taverna sahibine hediye edilmiş, o da bunları veterinere vermiş. Ne var ki Prens Christopher'a göre maymunlar kralın o sırada içinden geçmekte olduğu bağın sahibine ait. İşte burada tarih söz konusu olduğunda kesinlikten söz etmenin imkansız olduğu açıkça görülüyor. Ve insan eğer gerçekten bir bağ var idiyse ve bağ orada idiyse, eğer kral gerçekten oradan geçmekte idiyse, yalnızca gerçekten de o bağda Dekelia üzümü yetiştiğinden emin olabiliyor. Zira o bölgede başka tür bir üzüm katiyen yetiştirilmiyor. Kesin olan bir başka şey de berberi maymununun hızlı, cesur, akıllı ve de sağlam dişlere sahip olduğu. Avrupa'nın yerlisi olan tek maymun cinsi bu ve belki de kralın tam bir yabancı, mesela bir Afrikalı ya da Güney Amerikalı tarafından öldürülmemiş olması da bir teselli sayılabilir. Genç kral birbirlerinden ayırmak için iki hayvanı da eliyle tutmak suretiyle yiğitçe araya giriyor. Ne yazık ki maymun dişi ve erkeği Moritz de hemen yanı başında. Moritz sevdiğini kurtarmak için kahramanca harekete geçiyor ve çığlık atarak hücum ediyor. Dişlerini kralın sol baldırına batırarak birçok hükümdarın halkının elleri ve dişleri arasında olan kaderini bir alegoriyle bir kere daha yansıtmış oluyor ve vahşice saldırıyor. Alexander öfkeden çılgına dönmüş olan Moritz'i uzaklaştırmaya çalışıyor, bir de elinden ısırılıyor ki bu noktada Sturm ortaya çıkıyor ve dört savaşçı az sonra Tötonlara özgü bir otorite sayesinde birbirlerinden ayrılıyorlar. Kralın ağrısı fazla, yarısı kanarken saraya gitmesine yardım ediliyor ve orada arkadaşı Stefanos Mataxas'a telefon edip önemli bir şey olmadığını söyleyerek bir doktor ile biraz bandaj getirmesini istiyor. Kral bu olayın duyurulmaması gerektiğine karar vermiş çünkü gülünç olmaktan korkuyor. Metaxas arkadaşının motosikletten düşmüş olduğunu varsayarak önemli bir doktor olan Konstantinos Mermingas'ı çağırıyor ve ona yanında kırık bir bacak için gerekli malzemeyi getirmesini söylüyor. Bu arada Alexander sevgili Aspasias'ını arayarak saraya gelmesini istiyor. Doktor Mermingas boşu boşuna getirmiş olduğu kırık tahtalarını ve alçıyı bir kenara bırakarak yarayı kontrol ediyor. Merkezde bulunan bir tanesi özellikle derin olan 7 ısırık olduğunu saptıyor. Isırıkların berbat olduğunu ama çok da ciddi olmadığına hükmediyor. Yaraları alkolle yıkıyor ve sonra benzin istiyor. Sarayda benzin yok. Böylece Stefanos dışarı çıkıp kendi arabasından bir miktar çekip bir kaseye koyup kaseyi de dikkatli taşıyarak geri geliyor. Doktor baldır kasının tamamen paralandığını beyan ediyor ve o kısmı benzinle yıkıyor. Üstüne tentürdiyot sürüyor. İnsan kralın tahammül etmek zorunda kalmış olduğu yanmayı düşününce irkiliyor. Doktor Mermingas yarayı gazlı bezle sarıyor. Aspasia birlikte öğle yemeği yemeye niyetlendikleri Zalokostas'la birlikte geliyor. Zalokostas Aspasia'yı yatıştırmaya çalışıyor. Aspasia'nın batıl inançları var ve Britanya savaş gemisinde tek kibritle yakılan 3 sigarayı korkuyla hatırlıyor. Kral Alexander Aspasya'yı sakinleştiriyor ve haberin yayılmasını istemediğini tekrarlıyor. Bir maymunla yaptığı bir dövüşte ısırılmış olmak bir kralın vakarına gölge düşürecek bir şey. Kral geceyi kötü geçiriyor ama sabahleyin kendisini bir hayli iyi hissediyor. Doktor sargıyı değiştiriyor ve yaranın iltihap kaptığını görüyor. Cerrahat arıyor bulamıyor ama yine de krala randevularını iptal etmesini tavsiye ediyor. 3 gecenin ardından kralın vücut ısısı 39 dereceye yükseliyor ama yara hala cerrahatli değil. 5 gece sonra mebzul miktarda cerrahat oluşuyor ve hükümet endişelenmeye başlıyor. Bütün politik kariyerini saltanatı öfkelendirmeye ve gücünü azaltmaya adamış olan Başbakan Venizelos özellikle endişeli. Her şeyden önce babasının yani talihsiz Kral Konstantin'in tahttan düşmesinin sorumlusu olsa bile bu kralı çok seviyor. Cumhuriyetçi bile olsanız böyle yakışıklı bir genç adamı sevmemek imkansız. Venizelos 8 doktorla bir konsey oluşturulmasını emrediyor ve böylece ferasetsizce politikacının görüş ayrılıklarının gürültüsü ve tedbirin ölü eliyle paralize olan komiteler yaratma doğrultusundaki müzmin eğilimine teslim olmuş oluyor. 8 doktor eksiksiz ama iyimser günlük bültenler yayınlıyorlar. Kralda mevzi bir iltihap var ama durum aşırı ölçüde vahim değil. Önemli mikrobiyolog Doktor Savas bacak yarasından bir kültür alıyor ve streptokokun varlığını belirliyor. Şişkinlik fevkalade kötü bir hal alıyor ve yara yayılıyor. Kralın ateşi 40 dereceye yükseliyor. Cerrah Gerasimos Fokas şişkinliğin yalnızca balgamdan oluşmadığını, bunun kan zehirlenmesi olduğunu açıklıyor. Kendisi savaş yaralarında eşsiz bir uzman ve tek çözümün bacağı kesmek olduğunu ifade ediyor. Zira kralın hayatı ancak böyle kurtulacak. Bu konuda kuşkuya yer olmayacak ölçüde haklı. Ne var ki komitenin geri kalanı korkudan ölüyor ve bu çözümü veto ediyorlar. Muhtemelen bir kralın bacağını kesip atmayı tasavvur edemediklerinden. Geçmişte birileri kral kafaları kesip atmakta hiç beis duymamış olsa bile. Zalokostas grip yüzünden yatağa mıhlanmış olan Başbakan Venizelos'a gidiyor ve politikacı ilk defa durumun ne kadar ciddi olduğunu anlıyor. Paris'ten bir uzman getirtecek ölçüde ateşine hakim oluyor. Kontrol edilemeyen iltihaplar uzmanı George Ferdinand Vidal, Brindisi'de kendisini bekleyen bir Yunan savaş gemisi buluyor ve 13. gün enfeksiyon Alexander'ın midesine ulaşıp da kusmasına ve kilo kaybetmesine neden olmaya başladıktan 3 gün sonra Atina'ya varıyor. Sevgilisi sararmaya başlarken tatlı Aspasya da vazife şinas ama düşüncesiz bir tavırla üstüne bir hemşire üniforması geçirerek dolaşmaya başlıyor. Hep hazır ve nazır, Alexander'ın ellerini tutuyor ve ikisi arasında karı koca arasındaki sadakatin en yoğun ve en dokunaklı sahneleri yaşanıyor. Artık bütün ülke gerçeği bilmekte ve kiliselerde ayinler düzenleniyor. Bütün dünyadan telgraflar gelmeye başlıyor. Ortalığı vahşi dedikodular kaplıyor. Farklı doktorların kralı kendi politik eğilimlerine göre tedavi ettiklerine, saltanat yanlılarının kurtarmaya çalıştıklarına, Savas dışında o, kraliçe Sofia'nın doktoru olması hasebiyle hala eski krala sadık ve Venizelos yanlılarının onu öldürmeye çalıştıklarına varana kadar. Venizelos ile sürgündeki kraliyet ailesi kavgalı. Venizelos onlara her gün bir telgraf gönderiyor ama kraliçe Sofia'nın oğlunun başına gelmek için yaptığı ricaları hem de ricalarını Zürih'teki Yunan Büyükelçiliğine iletmesi gibi tuhaf bir tavsiyede bulunarak kalpsizce reddediyor. Venizelos kraliçe 18 günde yalnızca 2 telgraf yolladığı için şaşkın. Ne var ki Prens Christopher oğlundan sonsuza kadar ayrılmış olmaktan ve Venizelos'un bile bile bütün iletişim çabalarını da bloke etmiş olmasından ötürü kraliçenin kalbinin kırık olduğunu hatırlıyor. Sofia Aspasya'yı onaylamıyor ve dolayısıyla varlığı zaten oğlunun acısını hafifletecek değil. Venizelos, dul kral eşi Olga'ya kraliçe Sofia'nın yerine gelmesi için izin veriyor ama o da fırtınalı deniz yüzünden 2 gün geç kalıyor. Bu arada Venizelos kralla sohbet etmek için gün aşırı Tatoi sarayına gidiyor ama politik tartışmalara girmiyor. Zira ölen bir adamla politika tartışmak yakışık alacak bir iş değil. Newsday gazetesi Başbakan Venizelos'un kralı ısırıp da öldürsün diye Moritz'e kuduz aşısı yapılmasını emretmiş olduğunu bildiriyor ve başbakan da gazeteye karşı iftira davası açıyor. 12. gün Alexander geceleyin kendinden geçerek sayıklamaya başlıyor ama gün içinde kısmen düzeliyor. Herkes iyimser, bir tek temizlikçi Kiria Eleni dışında. Kiria Eleni kahve fanında korkunç ve uğursuz alametler görmüş. Fritz'in aynayı kırmasının önemini biliyor. Aspasia'ya, doktorlara ve başbakana eğer arzu ederlerse ve kendisi yalnızca bir temizlikçi olduğu halde hatır için iatrosofia uygulaması yapılabileceğini söylüyor. Tek gereken köpek Fritz'in öldürülmesi ve ciğerinin kendisine getirilmesi ki bundan yararlanarak bir merhem yapsın. Bu tavsiye için minnettarlıklarını bildiriyorlar ama öneri kendi iatrosofia uygulamalarının etkisine daha çok güvenen doktorlar tarafından geri çevriliyor. O gece Kral Alexander, ''Ah baba, ah baba!'' ve ''Anne, anne kurtar beni!'' diye seslenmeye başlıyor. Zihninin açık olduğu bir anda harap bir halde olan Aspasia'ya gidip biraz dinlenmesini söylüyor. Doktor Vidal krala bir aşı yapıyor ve 4 günlük ömrü kaldığını tahmin ediyor. Yeni bir doktor geliyor. Adı Pierre Delbet'tir ve gemisi kendisini Corent kanalı yakınlarında karaya çıkarmıştır. Saraya bu tür şeylere düşkün olan kralın hasta bizzat kendisi olmasa şahsen kullanmaya bayılacağı Panhard marka bir yarış arabasıyla müthiş bir hızla ulaştırılıyor. Doktor Delbet hastayı kan öksürürken ve bir başka öldürücü mikrobun daha varlığı keşfedilmişken buluyor. Doktorlar bacağın kesilmesi konusunu tekrar ele alıyorlar ama bu aşamada artık çok geç kalınmış olduğunun farkındalar. Alexander komaya giriyor ve ayıldığı zaman güzeller güzeli Aspasia'ya sarılmak istiyor. Kral yine kendini kaybedip sayıklamaya başlıyor ve konuşmaya çabalıyor. Rüyasında büyük bir nehrin kıyısında olduğunu ve karşı kıyıda sevgili büyük babası müdeffa Kral George'un tanıdık şeklinin durduğunu ve ''Gel çocuğum, seni alıp götürmenin zamanı geldi.'' diye seslendiğini görüyor. Alexander yüksek sesle bağırıyor. ''Evet büyük baba, geliyorum ama önce Aspasia ile tanışmanı istiyorum.'' Bunu duyan Aspasia düşüp bayılıyor. ''Bir papaz çağır.'' diyor ve bir perdenin ardında tutuluyor. Aspasia kocasını rahatsız etmek istemiyor. Bu yüzden papaza dualarını sotto voce okutturuyor. Dipnot alçak ses. Ve Alexander'a komünyon şarabını ilaç olduğunu söyleyerek bir kaşıkla içiriyor. Alexander kahramanca uyumakta ve Trakya'da zafer rüyası görmekte. Sesleniyor. Kazanıyoruz, kazanıyoruz. Soruyor. Melas nerede? Bana son raporları getirin. Aide de camp. Dipnot yaver, melas getirtiliyor ve kralın zihni biraz huzur bulsun diye bir şeyler yapması isteniyor. Kralın nefesi hırıltılı bir hal alıyor ve belli ki ölmek üzere. Aspasia'yı aralarında kullandıkları adla hitap ediyor. Bika diyor. Mitsos'u görmek istiyorum. Kraliyet şoförü çağırtılıyor ve koca gövdesini küçük odaya zar zor sığdırıyor. Bu dev adam kederden bitkin düşmüş ve kendinden emin değil. Aspasia aşağıya eğilip kocasına ''Mitsos geldi'' diyor. ''Mitsos'' diyor Alexander, ''arabam hazır mı?'' ''Daima hazır majesteleri.'' Mitsos sesinde belli bir meslek gururuyla ki bu hani eğer şartlar başka türlü olsaydı kusursuz bir biçimde hazırda beklediğinden kuşku duyulmasına alınabileceğine delalet ediyor. ''Mitsos, ışıklar düzgün çalışıyor mu?'' Mitsos şaşkın bir halde Aspasia'ya bakıyor ve Aspasia ışıkların iyi durumda olduğunu söylemesi gerektiğini belirten bir işaret yapıyor. ''Mitsos, arabayı uzun bir yolculuk için hazırla. Sen kullan. Ben çok yorgunum.'' Saat 3.30'da genç kral Bika diyor ve ölüyor. Kendisini Styx'in, dipnot cehennemdeki nehir, öte tarafına çağırmak için rüyasına girmiş olan büyük babası Kral George'un mezarına bitişik bir mezara gömülüyor. Böylece bildiğini okuyan Alman çoban köpeği Fritz ile dişisini masumca ve yiğitçe korumakta olan berberi maymunu Moritz, Yunanistan'ı politik bir boşluğa itmiş oluyorlar. Ülke savaşta, kral ölmüş ve yeni seçimler yapılmak üzere. Bazı insanlar Venizelos'un cumhuriyet ilan edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Venizelos ise bunun yerine Prens Paul'a kral olup olmayacağını soruyor ama Paul hala çok genç ve kendinden daha fazla hak sahibi bir ağabeyiyle bir babası var ve öneriyi geri çeviriyor. Venizelos parlamentoyu göreve çağırıyor ve Amiral Kunduriotis geçici kral vekili olarak atanıyor. Venizelos Kasım'daki seçimleri güvenle bekliyor ve ağır bir yenilgiye uğrayınca çok şaşırıyor. Ya Yunanlılar bu kadar çok savaştan yorulmuşlar ya da belki yalnızca kapris yapıyorlar. Büyük savaşı kaybedenleri inatla ve halkın desteği olmadan desteklemiş olan Kral Konstantin gözden düşüp tahttan indirildiğinde nasıl rahatladıklarını gerçekten de aniden unutmuş gibiler. Muhterem Kraliçe Olga'nın varlığı onlara aniden eski düzeni hep sevmiş olduklarını hatırlatıyor. Aynı ölçüde muhterem yeni başbakan tahta geçmeyi kabul etmesini istirham etmek üzere Kraliçe Olga'yı Tatoy Sarayı'nda ziyaret ediyor. Önünde diz çökerken sevinçten gözyaşı dökmekte. O ayağa kalkmayı reddedince kraliçe de onun yanına diz çöküyor ki birlikte gözyaşı dökebilsinler. Sonra da birbirlerine yaslanarak ayağa kalkmak için uğraşıyorlar. Kral Konstantin'den geri dönüp tahta çıkması isteniyor ama yaşadığı kötü deney yüzünden kuşkuları var ve halk oylaması yapılmasını istiyor ki bunu da büyük bir üstünlükle kazanıyor. Kraliyet ailesinin geri dönüşü bir takım kaos sahneleri arasında başarılıyor. Prens Andrew ile Christopher, Prenses Mary ile birlikte geliyor ve Brindisi'den kalkan bir İtalyan gemisi tarafından Corent kanalı yakınında gemiden indiriliyorlar. Şafakta insanı yerinden uğratan bir yaylım ateşiyle uyanmışlar ve güverteye fırladıklarında kendilerini almaya gelen torpido gemisini görmüşler. Gemi Amiral Ioannides ile gözü yaşlı denizcilerden oluşan bir mürettebatın denetiminde. Prenses Mary ile Amiral tedbiri elden bırakmaksızın birbirlerini ilgiyle süzüyorlar. Nitekim bir süre sonra da evleniyorlar. Korentliler çiçekler ve bayraklarla yollara dökülmüşler ve eskiden herhalde çekmecelere gizlemiş oldukları Kral Konstantin resimlerini sallıyorlar. Kraliyet ailesinin üyeleri kanalın kıyıları boyunca koşan insanlar tarafından atılan bir çiçek yağmuruna tutuluyor. Pire limanı fabrika sirenleri öter ve kilise çanları çalarken bağırmaktan sesi kısılmış pleblerle filika küpeşlerine varıncaya kadar tıklım tıklım dolu her türden tekneyle kaynıyor. Sonra Kraliçe Olga kraliyet salonuna iniyorsa da hepsi kıyıya çıktıklarında yalnızca 40 metre uzakta olan arabalarına ulaşmaları 45 dakika sürüyor. Elleri çürüyene kadar sıkılıyor, yanaklarından öpülüyor ve kahkahalardan, ağlamalardan ve bağırmalardan oluşan yörüngesel bir karmaşa yaşanıyor. Ezilmemesi için Kraliçe Olga'nın çevresini muhafızların sarması gerekiyor. Kalabalık kraliyet aracının basamaklarını ve çamurluğunu paramparça ediyor. Ordu bir kurtarma aracı yolluyor. Araba Atina'ya doğru santim santim yol alıyor ama kendilerini önünde yere atıp arabadakilerin dışarıya çıkmasını isteyen insanlar var. Prens Christopher, Prens Andrew'e dönüyor ve diyor ki, ''Öyle sanıyorum ki bu fedakarlığı yapmak zorundayız.'' Hepsi de saraya kadar 6 kilometre boyunca halkın omuzlarında taşınıyorlar. Kamunun hayranlığına ve bunun bir neticesi olan sert muameleye alışık olmayan asil etleri o kadar çürüyor ki bunu izleyen hafta boyunca hiçbiri yürüyemiyor. Prens Christopher bacaklarının birinin leylak rengi bir elbise giymiş bir kadın tarafından bir yöne, ötekinin de iş kıyafeti içinde olan bir tamirci tarafından başka bir yöne çekildiğini fark ediyor. Tamircinin fanatik bir saç stili var. ''Bacaklarımı geri getirin!'' diye bağırıyor Prens Christopher ve Prens Andrew hatıra peşindeki hayranlarının jartiyerlerini aşırmaması için yiğitçe mücadele ediyor ama kaybediyor. Bu iş tıpkı bütün gün deve sırtında gitmeye benziyor. Prens Christopher sarayda taşıyıcıları tarafından yere indiriliyorsa da insanüstü ve fanatik tamirci onu bırakmıyor. Yükünün mücadelesine ve haykırışlarına rağmen kendisini içeride taşımak üzere kaptığı gibi sırtına alıyor. Tamirci prensi yukarıya götürmek istiyor ama kadim başbakan tamirciyi sopasıyla paralayıp ''Çabuk indir bakayım ekselanslarını'' diye bağırarak araya giriyor. Tamirci prensi bırakıyor ve başbakanı bir köşeye sıkıştırıyor. Hazır dikkati dağılmışken iki askere prensi iki koluna girip kurbağa gibi zıplata zıplata hızla uzaklaştırma imkanı veriyor. Kalabalık yüzünden dışarı çıkamayan kraliyet mensupları karanlık çökmesini bekleyip sonra da Tatoy Sarayı'na gitmek üzere casus gibi sıvışıyorlar. Bayraklar, çiçekler ve kralın resimleriyle donanmış köylerden geçiyorlar. Maiyetin üstüne sebze ve av hayvanlarından oluşan hediyeler yığılıyor. maiyet arabalarında ayakların arasında tavşanlar ile patlıcanlar üst üste birikiyor. Çanlar ard arda çalınıyor ve insanlar "Erksetai, Erksetai" diye bağırıyorlar. En sonunda kral geldiğinde sahneler daha da vahşi oluyor. Referandumda oy veren 1 milyon kişiden yalnızca 10 bini dönmesi aleyhinde oy kullanmış. Venizelos ülkeyi terk etmiş ve yeni eski kral zor bela vagonlara tırmanan Vecda halindeki kalabalık tarafından tren istasyonunda karşılanmış. Doğruca başpiskoposun şükran duaları okumakta olduğu katedrale götürülmüş. Fritz Moritz'i ısırdı, Moritz kralı ısırdı ve kral öldü. Şimdi yeni bir kral var ki bu kral daha önce tahtta iken indirilmiş ve bütün müttefiklerin şiddetle tiksindiği bir kral. Müttefik desteğinin kaybı demek, savaşın kaybı demek. Berberi maymunu Moritz ile Alman çoban köpeği Fritz, Yunan ve Türk tarihinin gidişatını büyük bir başarıyla değiştirmiş olacaklar. Ama kendileri alçak gönüllüce unutulmuşluğun ve karanlığın içine çekilecekler. Hikayeyi kendi açılarından nakleden maymunsu ya da köpeksi hatırat bırakmayacaklar. Sonunda onlara ne olduğunu kimse bilmeyecek. Ne de eğer Moritz kralı ısırmasaydı neler olabileceğini.
39. ayrımın sonu. Sayfa 523.